Değerli izleyicilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın izniyle kavramlar serimize devam ediyoruz. Bu sohbet 131. sohbetimiz olacak inşallah. Evet, şimdi bu sohbette de bundan evvelki işlediğimiz ruh sözcüğünün devamı konularını işleyeceğiz. Kur'an'ımızda işte Sad suresinde, Hicr suresinde ve Secde suresinde başta Adem'e ruhun üflendiğinden bahsedilir. Hatta şöyle de söyleyeyim, Kur'an'da Meryem'e de, Meryem Valide'ye de ruh üflendiği bahsedilir. O da Enbiya suresinde, Tahrim suresinde, Nisa 171'de. Evet, bu defa konumuz ruh üfürülmesi. Hani gelenekte ruh deyince insanın canı anlaşıldı, biliyorsunuz. Bu ruh insanın canı anlaşılınca da tabii şeylerden, İsrailiyattan kalma, geçme bilgilerle de Allah'ın insanı bir heykel tarzında yarattığı, sonradan da o heykele bir can verdiği, üflediği ve böyle onun canlandığı, Adem'in böylece yaratıldığı yönde anlayış var genelde. Halbuki geçen de bahsettim, Kur'an'da geçen ruh sözcüğünün bu insanın canıyla, yani bu bedenin içindeki o cevherle uzaktan yakından alakası yok. Allah buna değinmez. O bilgilerin daha önce hani Yunan filozoflarından kalma olduğunu da bildirmiştim. Müslümanlara da oradan geldim. Kur'an'da geçen ruh sözcüğünün sosyal ruh, yani nasıl insanın canı, ruhu bu bedeni canlı tutuyor da cesetleşmesinden, kokuşmasından engelliyorsa, Allah da Kur'an'da bahsettiği ruh da, evet, o da toplumları, tüm insanlığı cesetleşmekten, kokuşmaktan, zulümden, fesattan koruyor. Onun için biz buna ne dedik? Kur'an'da geçen ruh sözcüğü tamamen Allah'ın vahyidir. Yani hem Kur'an'dır, hem Kur'an'dan önce diğer peygamberlere gönderdiği mesajların tümüdür. Hepsi bu içeriktedir yani, öyle söyleyeyim. Şimdi şöyle söyleyeyim, artık burada hani Sad suresinin 72'de, Hicr 28-29'da, Secde 9'da Adem'e yani ruhun üfürüldüğünden bahseder. Şimdi bu ne demektir? Ruhun üfürülmesi demek ne demek? Üfürmek ne demek? Üfürme dediğimiz zaman hani böyle demek, balon şişirmek, nefesi dışarı vermek tarzında bunu şey yapıyorduk. Halbuki bundan evvelki sohbette sizlere izah ettiydim. İsra suresinin 85. ayetinde şimdi peygamberimize orada denilir ki sana ruhtan soruyorlar. Belki de o adamların sorduğu şey hakikaten insanın ruhudur. Onu sormuş olabilirler. Ama Cenab-ı Hak daima lüzumlu olanı değil de lüzumsuz olanı değil de lüzumlu olanı cevaplar. Bakın böyle birkaç örnek vereyim. Mesela peygambere sormuşlar. Yani demiş, sana hilallerden soruyorlar. Hilaller deyince hani gökteki ayın küçülüp büyümesi falan var ya, onu soruyorlar. O nedir? Yani kozmoloji, coğrafi bir bilgidir. Allah ona değil de o işin ne işe yaradığını, o insanlara vakit bildirmedir diye onlara lazım olan bilgiyi verir. Yine insanlar peygambere hani sorarlar, şimdi neyi infak edelim diye. Allah da işte altın verin, gümüş verin, altın para verin, pul verin falan filan gibi bir şey demez. Onu önce infak, nafakalandırma, ana baba akrabalardan diye Allah başka bir türlü cevap verir. Ha, bu iki örneği daha aklınızdan çıkarmayın. Şimdi burada da yine birileri Bu birileri ki genellikle o günkü Yahudilerin hani bilgin insanları falan diye de şey yapılır da Allah böyle herhangi bir kitleyi, kişiyi falan belirtmez. Sana soruyorlar. Kim sorarsa sorsun. Bize de böyle kim sorarsa sorsun cevabımızı veriyoruz biliyorsunuz. İşte orada Allah İsra suresinin 85'inde sana ruhtan soruyorlar. Ha, ruh nedir işte bu falan filan diye soruyor. Allah ise başka bir şeyden bahsediyor burada. De ki ruh Rabbinin işindendir. Ruh Rabbinin işindendir. Kimsenin yapamadığı bir iştir. Ha, onu söyleyeyim. Hiç kimsenin yapamadığı bir iştir. Ve size bilgiden ancak çok az verilmiştir. Evet, burada da Allah burada bilgiye döktü işi. Yani burada ne dedi? Bir Allah'ın işindendir dedi. Buradaki ruhu sosyal ruha getirdi ve bu sosyal ruhtan da toplumun ruhundan da yani toplumu ölmekten, cesetleşmekten, kokuşmaktan, çirkinleşmekten koruyan vahiylerden de o bilgilerden de size az bir miktarda verilmiştir dedi. Şimdi ayette nüfiha sözcüğü var. Nüfiha hakikaten üfürme demek. Hani bu şey var, surun üfürülmesi sözcüğü de aynen bu sözcükle, nüfika sözcüğüyle ifade edilir. Onu da belirteyim. Şimdi tuhafınıza bir şey gelecek yani çok enteresan gelecek bu. Nüfika sözcüğündeki hı harfini ha olarak okursak var ya nüfiha diye. Bu defa sözcüğün anlamı üfürme değil, koklatma anlamına geliyor. Ve böylece de burada bu ifade ruhun üfürülmesi diye çevirdiğimiz şey sözcük koklatıldı. Hani nedir? Türkçemizde de birisine bir şey az verildiği zaman ne yapar? Koklatıldı ona denir. Veyahut da kızdığın zaman birisine ne dersin? Ben ona zırnık bile koklatmam dersin yani. Zırnık zehirli bir maddedir de yani onu bile koklatmam, onun azını bile vermem demek. Ha. Şimdi biz burada önce Adem'e ruhun üflenmesini, neydi ruh? Toplumun canı olan vahiy, öyle mi? Bu da az bir miktarda olduğundan dolayı ona üfleme veyahut da koklatma anlamıyla geldi. Unutmayın. Onun nedenlerini de size şöyle söyleyeyim. Şimdi Adem'e ruhu fırılmış. Adem'e bir bakıyoruz ki Bakara suresinin 30 ile 34. ayetinden oluşan pasajda ve allemnel Adem'e diye başlar. Adem'i bilgilendirdik diye başlar. Ha. Demek ki Adem'in o günkü şartlarda ki ona verilen bilgiler ki az bir bilgidir o. Yani Bakara suresinde onlar da var. Araf suresinde de yine onun bir miktarı var. Az bir bilgi. Yani az bir bilgi dediğim zaman o zaman yani bizim Kur'an'a baktığımız zaman belki Kur'an'ın onda biri, 20'de biri, belki de yüzde biri kadar bilgiler yani. Onun için bu az bilgilendirme noktasını da şimdi Allah koklatma veyahut da bilgi üfürme olarak ifade etmiştir. Onu burada belirteyim. Şimdi şöyle bu şeylerden sonra biliyorsunuz bu neden az bir bilgi, neden koklatma veyahut da üfürme düzeyi? Ha, şimdi şöyle anlatayım onu da böyle. Kehf suresinin 109, Lokman suresinin 27. ayetlerinde. Ayetler uzun, hani kısadan geçeyim de size öyle bilgi veriyorum. Orada Allah'ın kelimelerinin çokluğu ifade edilirken, Allah'ın bilgisinin bize yansıması ifade edilirken, Kehf suresi 109, Lokman 27. Orada tüm denizler mürekkep olsa, yeryüzündeki tüm ağaçlar hepsi de kalem olsa, Allah'ın kelimelerini yazmaya yetmediği, yani Cenab-ı Hakk'ın sonsuz bilgisi söz konusu edilir. O sonsuz bilgiden biz kullara, yani 10 ayet, 20 ayet, 50 ayet, 100 ayet, 1000 ayet, 2000, 5000, 6000 ayet falan verilmesi, evet, o koskoca okyanuslardan, hani öyle diyeyim, hani bir damlacık almak pozisyondaki bir durum. Onun için azıcık bilgi verilmesine koklatma diyor Cenab-ı Hak, ona üfürme diyor Cenab-ı Hak. Evet, şimdi hatta şöyle söyleyeyim, şimdi Adem'e şey yapılırken yine Adem'le ilgili hani bazı ayetlerde biz Adem'e hani ruh verdiğimiz zaman meleklere, yani üfürdüğümüz zaman meleklere Adem'e secde edin dedik denir. Yani şöyle Adem'e secde etmesi istenmiştir meleklerin. Ama hangi kişiye? Adem bilgilenince. Şimdi Adem'in böyle hani önceden hani vahiy almamış bir insan, bilgisiz bir insan ama artık bilgiye sahip olduğu zaman meleklere Allah diyor ki Adem'e secde edeceksiniz. Yani bunun anlamı ne? Melekler neydi? Doğadaki tüm varlıklar, iradesiz varlıklar ve böylece doğadaki tüm iradesiz varlıklar bilgin insanın ademleşmiş, adam olmuş insan demek. Evet, doğadaki her şey bildiğiniz gibi bilgili insanlara boyun eğer, ona secde eder. Kur'an'daki secde ayetleri hani namaz kılar, secde eder o anlamında değil. Burada da hani tartışırlar. Efendim Adem'e secde etme değil, Adem için secde edin falan filan diye tevillerine giderler. Secde boyun eğme, teslimiyet gösterme. Nedir? Yani böyle diyelim ki şimdi bunu nasıl edeceğiz? Allah vermiş yağmurları, yağmur yağıyor, seller akıp gidiyor, sular boş boşuna denize gidiyor. Ama akıllı insan onun önüne barajını kuruyor. Onu depoluyor, orada ondan elektrik üretiyor, sulamada kullanıyor. Gördüğünüz gibi ülkemizde de hemen her taraftan yani denizlerden gelen esintiler, rüzgarlar şunlarla boşuna giderken şimdi onları da kontrol altına aldı. Rüzgar güllerle elektrik üretiyor. Değil mi? Yani böyle işte bunlar. Daha bunları şey yapabilirsiniz. Daha nedir? Hayvanların hani evcilleştirilmesi de söz konusudur. İri ufaklı madenlerin işlenmesi de söz konusudur. Burada her türlü doğadaki akıllı insanın dışındaki tüm varlıkların, evet, tüm varlıkların insanın kontrolüne girmesi. Burada güneş enerjisini bile sayarsınız. Metcezirlerden istifade edilmesini bile şey yaparsınız. Denizlerin üzerine, nehirlerin üzerine koskoca köprüler kurmasını, onlara boyun eğmeyi, dağların içerisinden tünel açmayı da bunların içerisine konu edebilirsiniz. Ama işte doğa, buradaki meleklerin hepsi Adem'e secde etmiş. Hangi Adem'e? Bilgilenmiş insana. Kur'an'daki Adem bilgilenmiş insan demektir. Evet. Şimdi bu ruh üfürme dedik ki bir Adem'e değil. Kur'an'ımızda Meryem'e de ruhun üfürüldüğü bahsedilir. Nerede? Bunu unutmayın. Enbiya 91. Evet. Tahrim 12. Nisa 171'de de bu konuda şey yapılır. Ama Nisa 171'de bir başka ifadeyle şey yapılır. İlgâ sözcüğüyle, hani bırakma sözcüğüyle. Şimdi Meryem'e ruhun üfürülmesi ne demek? Ruh üfürülmesi, hani şimdi anlattım ya, az bir bilgi verilmesi demek. Şimdi Meryem'e ruhun üfürülmesini iyi anlamak için, şimdi zaten Kur'an'ımızda çok enteresan bir incelik var. Bakın sır demiyorum. Sır demiyorum. Kur'an'da hiç sır yok. Onu hani Kur'an'da sırdır, şu ayetin sırrı, bu ayetin sırrı falan filan diye. Onlar insanları sömürmek için uydurulmuş belirli kötü niyetli insanlar tarafından iddialardır. Kur'an'da hiç sır yok. Sır diye bir şey yok. Her şey ayak beyandır. Burada bir şey özellikten bahsedeceğim. Şimdi biliyorsunuz Kur'an'ımızda Meryem suresi var. Meryem suresine, Meryem'e konu edilecek şeylere girerken o surede önce Zekeriya'dan başlar. İşte bunu anlatmak istiyorum. Basamağı, merdiveni böyle böyle veyahut da asansörü kat kat çıkacağız. Şimdi Meryem Valide'yi hani anlatmak için Cenab-ı Hak orada önce Zekeriya'dan bahseder. Kimdir Zekeriya diyecek olursanız, evet kendi yaşlanmış, eşi de doğurmayan kısır diye kısır olan bir insan. Ama bu peygamberdir ve neticede de Mescid-i Aksa'da, Beytül Makdis'te öyle diyeyim. Şimdiki Mescid-i Aksa ile alakası yok. Oradaki Beytül Makdis'te öğretmenlik yapmaktadır. Vahiy tebliğ etmektedir. Yani neticede Allah'ın peygamberidir. Ama şimdi o umar, yani Allah'a dua eder. Ya Rabbi, benim misyonumu devam ettirecek, yani dinine, imanına hizmet edecek, bana bir evlat ver veyahut da yakınlarından birisini ver diye dua eder. Ha. Şimdi olaya oradan girmiyorum, dikkat edin burada. Orada vemreati ağır der. Benim yani eşim, yani o zaman hatta kadınım der, yani eşim bile değil yani. Onu da belirteyim, öyle bir incelik daha var burada da. O kısır halinde demek ki uyumsuzlukları vardı da eş olamamışlar hani birbirlerine. Ama sonradan Cenab-ı Hak bunu, yani konuyu Mü'minun suresinde onun eşini ıslah ettik der. Ve eşi ıslah olduktan sonra eşi Yahya peygamberi doğurur. Islahtan sonra. Yani tedavi olduktan sonra. Öyle söyleyeyim. Islah demek neydi? Bozuk bir şeyin düzeltilmesi demekti. Onun demek ki bir jinekolojik hastalığı varmış. O hastalık tedavi edilmiş ve böylece de oradan hani Yahya peygamber doğmuş. Heh. Şimdi olayı burada özetledim. Şimdi bu ayetlerde Meryem Valide'ye de ruhun bırakıldığını ifade eder. Ama şimdi orada ruhun bırakılması ifade ederken yine aynı Meryem suresinde Allah Meryem'e ruhunu gönderdiğinden bahseder. Gönderilen ruh ne? Bilgi. Onu bildiniz. Allah'tan gelen bilgi. O bilgiyi kim götürdü? Ona Zekeriya peygamber götürdü. Meryem validenin kendi şeyine bakalım şimdi. Meryem Valide o olayda, yani bu noktaların, Zekeriya peygamberin bu ilişkide ruh götürme aşamasında toplumdan kaçmış. Hani şimdiki böyle şeyler var ya, dağ başlarında, şuralarda, burada, sakin yerlerdeki kiliseler var ya, hani bizim Sümele Manastırı gibi falan filan, oralarda böyle kendini oralara şey yapmış. Böyle bir müzevi hayat yaşıyor. Neden? O ehlinden kaçtı diyor Cenab-ı Hak. Kaçtı. Neden kaçtı? Acizane kanaatim. Hani çift cinsiyetli olduğundan dolayı belki sakalı, bıyığı falan filan çıktı. Öyle komşular arasında, akrabalar arasında böyle bir bunalıma girdi. Oradan kaçtı gitti. Ha, işte orada Zekeriya peygamber Allah'tan aldığı bir bilgiyi Meryem'e ulaştırır. Evet. Ve ona örnek verir. Der ki hani bir zaman teyzesi sayılırmış. Kur'an teyzesi demez de. Bak diyor sana bir güzel delikanlı örneğe vereceğim diyor. Yani Yahya'yı örnek veriyor. Teyzen de senin kısırdı diyor. Doğurması mümkün değildi diye biliyorduk diyor. Ama ıslah olarak diyor hani tedavi oldu diyor. Şimdi doğurdu, kocaman bir oğlu oldu diye Meryem'e de sen canını sıkma. Ben seni yani doğurmaya hazırlayacağım diye ona Allah'tan aldığı vahiy ile aldığı bilgiyi götürür. Ha işte bu Meryem valideye Yani onu söyleyeyim. Meryem Valide'ye giden o az bilgi var ya, o az bilgi üfürme veyahut da koklatma. Meryem Valide'ye o kadar az bir bilginin, yani doğurabileceğini götüren mesajlarda yine Allah'ın çok bilgisi, sonsuz bilgisi karşısında üfürmeden ibarettir, koklatmadan ibarettir. Evet, çünkü şöyle bir şey var, hani burada demin dedim ki Nisa suresinde Meryem'e ilga, Allah'ın kelimesinin ilga edildiğini, kelimeler ilga, bırakıldığını ifade eder. Ha, şimdi Cenab-ı Hak bir de biliyorsunuz vahide ilga, bir de nüzul sözcüğünü kullanırdı. Ama burada Meryem'e nüzuldan bahsetmez, üflemez, iki de şey yapar. Ama bu ilgadan nedir diyecek olursanız hemen hepiniz Mü'min suresinin 15'ini okuyabilirsiniz. Herhangi bir mealden rahat rahat bir şekilde onu okuyabilirsiniz. Şöyle ben mealimizden vereyim. O, yani Allah, dereceleri yükseltendir. En büyük tahtın, en yüksek mevkiin sahibidir. O, buluşma günü hakkında uyarmak için kendi emrinden, kendi işinden olan vahyi kullarından dilediğine bırakır. Evet, Allah yani kendi vahyini dilediklerine bırakır. Evet, bunu da unutmayalım. Allah'ın bu bilgilendirmesinin sebebi, bilgi bırakmasının sebebi, hani ruh üfürmesinin sebebi de burada açıkça belirtildiğine göre, yani hani dedik ya, kanunsuz ceza olmaz. Evet, önce kanununu koyacak, kanunu tebliğ ettirecek, ondan sonra da onlardan yaptığını, yapmadığının hesabını isteyecek yani. Onun için hep önce vahiy gönderir, vahiy ilga eder, önce bilgilendirir, kanunu kor, ondan sonra da hani şeye gider, herkesi özgür bırakır. Evet, Meryem'e üflenen ruh da Zekeriya vasıtasıyla gönderilen o azıcık ilahi bilgiden ibaret. O azıcık bilginin Meryem'e ulaştırılmasının adı da, evet, ona ruhun üfürülmesi, ruhun bırakılmasıdır ki bu sayede de Meryem o bilgi sayesinde, evet, İsa'yı doğurur. Evet, konum İsa'nın nasıl doğduğu falan değil, onları uzun açıkladım, başka sohbetlerimizde de var. Şimdi geldim bir başka sözcüğe de, kısaca onları da size arz edeyim. Ruhbanlık sözcüğü, ruhban. Şimdi bunu herkes şey yapar, şimdi ruhbanlığı böyle hani dedik ya, yani böyle bugünkü rahiplerin yaşadığı hayatı göz önünde şey yaparken, bir de bunun fiili var, rehbet diye. Onu da Kur'an'da tamamen korkutma anlamında çevirirler yani. Halbuki rehbetin de Kur'an'da kesinlikle korkutma sözcüğüyle, anlamıyla bir alakası yok. Onun için ben size onu da kısaca öz olarak size takdim edeceğim. Şimdi bu sözcük, yani rehip sözcüğü, şimdi genellikle korkutmak diye yer aldı. Ama bu sözcük bu ayetlerde anlamsız düşer. Yani rehbet diye çevir, korkutma diye şey yapacak olursanız kesinlikle uygun düşmez. Çünkü sözcüğün öz anlamı o değil. Şimdi bunu bir de rahbaniyet dediğimiz şey var. Bunu da ibadet etme diye şey yapıyorlar. Ama ben bu sözcükle ilgili tespitleri size kısaca arz edeceğim, sonra şey yapacağım. Bu sözcüğün muhteber lügatlardaki şeyi, okun ucundaki ince, sivri demir demek. Şimdi bir de ceket gömleğin yeni, kolunun ucu demektir. Bu da birine göre. Yine birine göre rehba uzun yolculukta zayıflamış, incelmiş deve demek. Şimdi en noktası Arapların, Bedevilerin uygulamasında rehebetün hayrun min rehametün diye bir deyim var. Yani bunun anlamı şu: birini inceltip, eğitip, adam etmek ona acımaktan daha iyidir diye bir ifade. Şimdi bu işte normal olarak hani birinci şeyde hani demirin ucunu inceltmek dediğimiz şey var ya, işe yarar diye demek. Elinize bir demir alıyorsunuz. Mesela bir demir ama çivi yapacaksınız. Onun ucunun inceltilmesine reh deniyor. Veyahut da hani bir kurşun kalem alırsınız. Kurşun kalemin ucu hani kısaldığı zaman onu sivriltirsiniz. Sözcüğün öz anlamı bu. Ve bunu toplumda da genellikle sosyolojiye öyle bir getirmişler ki, yani kaba saba adamı adam etmek anlamında. Evet. Kaba saba adamı gayet nazik birisi haline getirmeye söylenir. Evet. Şimdi burada şeye geldiğimiz zaman, buradaki rehbaniyet kalıbı, bak, dünyayı, malı, mülkü, eşi, evladı terk edip zahit bir hayat yaşamak demeye getirmişler. Ruhban da buradan çıktı işte böyle. Şimdi burada çoğulu bu rehbanın sözü ruhbandır. Rahip sözcüğü de kiliselerde bu tip hayat tarzı yaşayan kesimin ortak adıdır. Evet, ama Bedevi Arap'ın dilinde öz anlamı gösterdim size. Korkuyla hiç uzaktan bir akınla alakası yok. Bunu şeye getirdiğimiz zaman bir şeyi inceltmek, narinleştirmek, işe yarar hale getirmek demektir. Ama kavram olarak burada hani biliyorsunuz hani şeydeki kiliselerdeki rahiplerin dediği gibi şeyleri kendilerini onlar genel olarak dünyadan ele tek çekmek, topyekun ibadetle meşgul olmak anlamı gibi bir şeye çektiler. Onu da belirteyim. Ama dinimizde hiçbir zaman içi, şöyle söyleyeyim, İslam dininde, Kur'an'da böyle bir yaşam tarzı söylenmemiştir, uygunla görülmemiştir. Yani bunu topyekun birileri uydurmuşlardır. Şimdi onu da söyleyeyim. Şimdi böyle bu konuyla ilgili hadis suresinin hani 27. ayeti var. O ayet okuyacağım o şeyleri size. Şimdi sonra bunların izinden arda arda elçilerimizi gönderdik. Meryem oğlu İsa'yı da arkalarından gönderdik. Kendisine İncil'i verdik ve ona uyan kimselerin kalplerine bir şefkat ve merhamet koyduk. İlk İsa ile ilgili olan Müslümanları anlatıyor bu. Ama uydurdukları ruhbanlık, dünyayı, malı, mülkü, eşi, evladı terk edip zahit bir hayat yaşamak ilkesi onu, onların üzerine biz yazmadık. Bakın, unutmayın. Bu ruhbaniyeti, öyle malı, mülkü, eşi, evladı terk edip zahit bir hayat tarzı yaşama ilkesini onlara biz yazmadık diyor Cenab-ı Hak. Sadece Allah rızasını kazanmak için ortaya çıkardılar. Ha, bu ruhbanlık, böyle bir hayat tarzını şöyle Allah'ın rızasını kazanmak için ortaya çıkardılar. Yani bir iyi niyetle bu işe başladılar. Sonra da buna gereği gibi riayet etmediler. Sonra da biz onlardan iman eden kimselere karşılıklarını verdik. Onlardan pek çoğu da hak yoldan çıkmış olanlardır. Evet, Cenab-ı Hak burada onların kendisinin uydurduklarını, böyle bir şey emir vermedi, böyle bir hayat yaşayın diye onlara emretmemişti. Onlar kendileri uydurdu. Sonra da ağızlarına, yüzlerine bulaştırdılar diyor Cenab-ı Hak. Şimdi burada, böylece Hristiyanların bu hani ruhbanlık, rahiplik sınıfını falan şey yapmasını Cenab-ı Hak burada hani resmen kınıyor. Böyle bir şeyden Müslümanların hani uzaklaşmasını istiyor. Şimdi böyle İslam dininde böyle bir din sınıfı falan söz konusu değil. Çünkü böyle bir din sınıfı çıktığı zaman hacı, hoca, bilmem ruhban, haham, imam, müezzin, daha say, hele hele bu tarikat, tasavvuf şeylerinde şıhlar, şeyhler, gavuslar, kutuplar, ahtaplar vesaire falan gibicesine onlar çıktığı zaman, o zaman bu defa ne oluyor? Dinlikten çıkıyor. Zaten şimdi şeye, Kur'an'a baktığımız zaman Tevbe 31'de, Tevbe 34'te de şimdi onlar böyle kendilerinden ortaya çıkmış rahiplerini, şu bu din adamlarının hepsini Rab edindikleri, evet, ondan sonra Allah'ın ilkelerini bırakıp o insanların ilkelerine uyduklarında Cenab-ı Hak o ayetlerde, yani Tevbe 31-34'te de bunları bize bildirir. Bize derken de burada sakın sakın böyle, yani içinizden belirli bir sınıfı sarıklı, cübbeli, fesli falan filan şey yapıp böyle bir kıyafet, miyafet şey yapıp da bu defa onları Rab edinip sonra Allah'ın koymuş olduğu ilkeleri bırakıp da onların koyduğu ilkelere, gördüğü rüyalarla uydurdukları zuhurat, gazurat, bilmem keşif, meşif falan filan şeylere, onlara aldanmayın diye bu ayetlerde de yani bizi mutlak surette uyarmaktadır yani böyle. Şimdi fakat işte Cenab-ı Hakk'ın orada hani ayette bir ifadesi var. Bazı şeylerde o kesimlerde birkaç dürüst adamın da çıktığını da o da söz konusu eder. Maide suresinde de yani hepsi bir değildir. Onların istisna olan tarafları da vardır diye de bunları bize buyurur. Evet, İslam dininde herhangi bir şeyin temsilcisi falan filan Allah'ın temsilcisi de yoktur. Allah'la kul arasında aracısı da yoktur. Hepsi Allah'ın vermiş olduğu bilgilerin hepsi Kur'an'dadır. Evet, hepsi oradadır. Biz de oradaki bilgilerden yararlanıp kendimizi canlı tutacağız. Yani sosyal yönden canlı tutacağız. Ve çevremizi de toplumumuzda vahyin öyle canlılığıyla canlı tutacağız. Hoşça kalın. İnşallah bundan sonra başka bir sohbette buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.